Merhabalar, herkes hoş geldi. YouTube'da 5. videomuzun çekimindeyiz. Bugün yanımızda değerli konuğumuz Cem Bey var. Hoş geldiniz.
Hoş buldum, sağ olun.
Teşekkürler davetiniz için.
Çok teşekkür ederiz, sağ olun.
Valla bizi onur ettiniz, biz teşekkür ederiz geldiğiniz için öncelikle. Cem Bey'le ne konuşacağız? Sürdürülebilirlik konuşacağız tabii ki. Önce bir iki tane veri vereyim, kendi verilerimizden. Covid'den önce sürdürülebilirliğe önem verenlerin oranı Türkiye'de %6 idi. Biz markalar dünyasında non-stop konuşuyorduk değil mi?
Evet,
sen
evet.
De eski hayatında çok sürdürülebilirlik işi yapmışsındır
diye
tahmin
ediyorum. Yani hani
telekom dünyasında ama bu gerçek buydu. %6'sı, Türkiye'nin sadece %6'sı sürdürülebilirlikle ilgili bir şey söylüyordu. Sonra Covid geldi, oran oldu %45 bir anda. Ve bu veri aslında yangınlar öncesi ve seller öncesi.
Sonrası daha da iyice artmıştır.
%60'larda bir yerdedir. Bu arada son bir tane diğer araştırma şirketinin verisini geçen gün bir konferansta duydum, 70 dediler. Ben 60 bekliyorum bu arada. Dolayısıyla yukarı aşağı iki tarafta aynı şeyi söylüyor. Peki sürdürülebilirlik mi diyor halkımız? Demiyor. Sürdürülebilirlik demeye çalışıyor. Ne diyor? Vatanın kendisine yetmesi diyor. Dolayısıyla mesele sürdürülebilirlikte ki sürdürülebilirlik cembe çok büyük bir kavram ama Türkiye'de tarım şu anda. Tamamıyla tarım. Hala böyle bir ticari bir sürdürülebilirlik, üretim sürdürülebilirliğinde kimse bahsetmiyor. Ama tarımdan, bu %45 tamamıyla tarımdan bahsediyor. Vatan artık kendine yetsin diyor bu kitle. Bir de bu arada söylemedim sana da size de söyleyeyim. Kadınlar, erkeklerden ilk kez daha endişeli mesela. Yine ne varsa bizim kadınlarda var gibi görünüyor. Bir de kadın verisine baktım. Genç anneler, yani bebeği olan anneler gibi düşünebilirsiniz. Çok daha endişeliler.
Evet.
Herhalde kuvvetli ihtimal işte bebek geldi
ne
dünyaya.
Olacak,
ne olacak bu bebek,
günde.
Geleceği ne olacak Türkiye'de bu anlamda. Onun için sürdürülebilirlik çok çok önemli bir konu haline geliyor. Biz de bugün Cem Bey'e en iyi bildiği yerden sorular sormak istiyoruz. Kendisi bu konuda zaten en önemli isimlerden bir tanesi Türkiye'de. Bu arada sürdürülebilirlik derken su konuşuyor halkımız, enerji konuşuyor, ormanları konuşuyor. Bir kere su çok ciddi şekilde bütün dünyada ve Türkiye'de çok plastik karışıyor sularımıza. Enerji üretimimiz sürdürülebilir değil. Bir taraftan şeye bakıyoruz. 10-15 yıl içinde %30'luk bir enerji ihtiyacı artacak gibi görünüyor ama bunun altını dolduracak bir altyapı yok gibi görünüyor vesaire vesaire. Onun için bir de halk ilk defa Cem Bey'e de söyleyeyim. Sürdürülebilirlikle faturasını öpüştürmüş durumda. Bu önemli çünkü ayakları yere basan bir tansiyona dönüyor. Çünkü diyor ki benim kurak geçti bu yıl. Kurak geçince yeterince elektrik yok. Dolayısıyla biz doğal gaz elektrik üretimi için harcayacağız. Harcayınca elektrik ücretleri artacak. Bu da benim cebime yansıyacak. İlk defa matematiği oturtup böyle ayakları yere basan bir sürdürülebilirlik kavramıyla karşı karşıya kaldılar. Ama biz tabii ki o faturaları çok konuşmayacağız. Gerçi konuşmak istiyorsak faturaları da konuşuruz. Ama İlk soruyla başlayalım. Ben ilk soruyu sorayım Cem Bey'e. Şimdi birazcık ben halkımızın sürdürülebilirliği tamamıyla tarım gözüyle baktığını. Bu arada bir taraftan da bir iki data daha vereyim mi Cem Bey? Ya, sizi çağırdık
tabii, ama ben notlar bile alıyorum.
Ben sürekli konuşuyorum
ya.
Burada. Bekir abinin anlattığını sürekli tekrar ediyorum ben. Bekir Ardır'ın. Çiftçilerimizin %38'i mesleği bıraktı son 10 yılda. Bir de biliyoruz ki verimli topraklarımızın da %15'ini kaybettik. İnanılmaz korkunç bir kentleşme var. Bu da sürdürülebilirliğin en büyük düşmanı gibi görünüyor. Şimdi böyle bir resimde tarım odaklı konuştuk fazla ama ben yine de sormak istiyorum. Siz sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz?
Şimdi birçok bilgi verdiniz. Bence son derece çarpıcı bir sorunun odak noktası. Bu bilgilerin aslında bize gösterdiği bir tek şey var. Endişelendik. Yani COVID-19'la birlikte çok endişelendik. Tarım dediniz. Aslında gıda sorunu var. Gıda bir milli güvenlik sorunu. Ve bundan önceki yıllarda hepimiz yani herhalde bu sürdürülebilirlik kavramı ilk ne zaman hayatımıza girdi? İşte 1983'te Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporla birlikte ilk defa sürdürülebilirlik kavramını öğrendik ve gelecek nesillerin de hakkını koruyalım çerçevesinde gelişti. Ve yıllar içinde bu biraz daha kök saldı ve sürdürülebilirlik kavramı hayatımızdan hiç çıkmadı. Ama tam olarak sempatik baksak da ne demek olduğu üzerine kafa yormadık. Ya da hayatımızı ona göre şekillendirmedik yani. Sürdürülebilirlikle ilgili bizim bir önceliğimiz hiç oluşmadı toplumlarda. Yani bu Güney Amerika'da da böyleydi. Uzak Doğu'da da böyleydi. Tabii doğal olarak da üretimin gerektirdiği tüm kaynaklar bolca vardı. Ulaşım kolaydı, teknoloji gelişmişti. Endüstriyi rahatlıkla kullanabildik. Yüksek teknoloji ülkelere çabucak girdi. Yüksek teknolojiye yatırım yapan ülkelerde üretim çok kolaylaştı. Maliyetler düştü. Doğal olarak da gelirlerimiz arttığı için biz sürekli tükettik. Alabileceğimiz için tükettik. İhtiyacımız olduğu için değil. Alabileceğimizi gördükçe daha fazlasını istemeye başladık. İlk defa pandemiyle birlikte sürdürülebilirlik kavramının ne olduğunu nihayet fark ettik. Ve bunun için aksiyon alma ihtiyacı hissettik. Çünkü ilk önce ülkeler ne yaptılar? Covid'le birlikte ölümler başlayınca panik çıktı. Ve ülkeler ilk olarak gıda ihracatını yasakladılar. Rusya'dan Türkiye buğdayının büyük bir kısmını alıyor mesela. Ve bize bir propagandayla bu başarısızlık yutturuluyor. Deniyor ki, evet biz yurt dışından buğday alıyoruz ama buğday ambarı Anadolu'da öyle bir noktaya geldi ki, tarım diye başladığınız için söylüyorum, öyle bir noktaya geldi ki buğday ambarı olmakla övüneceğimiz, yani şimdi Türk evi kurduk diye övünüyoruz ya New York'ta, betona yatırım yapan ve tapınan bir sistem New York'ta 35 katlı bina yaptığı için gurur duyduğunu söylüyor. Bu bir aczin ilanı aslında, aşağılık kompleksinin ortaya çıkma şeyi. Çünkü
oksimoron New York gibi, yani.
tabii New York gibi New York tamamen betondan, çelikten ve camdan oluşan bir şehirde ben de beton, çelik ve cam yaptım diye övünüyorsun. Ve bunun için 300 milyon dolar harcıyoruz. Ve bu arada çocuklar yurt bulamadığı için, gençler parklarda yatıyor. Yani devletimiz yurt sağlayamadığı için kalacak çocuklara, yani finansal sıkıntısı olduğu için bu çocuklar sokaklarda yatıyor ya da cemaatlerin eline düşüyor. Ya da acaba cemaatlerin eline düşsün diye mi devlet yurt yapmıyor? Bütün bunları tartışacağımız yere biz New York'taki göklerini tartışıyoruz. Şunu tartışmalıyız. Covid-19'dan sonra ülkeler sınırlarını kapattılar ve ilk yaptıkları şey gıdanın ulaşımına engel getirmekti. Çünkü herkes aynı anda bencilleşti. Eğer bilmediğimiz bir virüs yayılır ve bunun bizi açlığa götürmesi mümkün olursa ben ne yaparım? Doğal olarak herkes kendi halkını korumak için bu yasakları aldı. Türkiye Rusya'dan alır buğdayının büyük bir kısmını. Ve bunu şöyle propagandayla, tıpkı Türk evindeki propaganda gibi, şöyle bir propagandayla açıklarlar. Derler ki evet biz dışarıdan buğday alıyoruz ama bunu makarnaya çevirip dışarı satıyoruz.
Buyurun gelebilirsiniz.
Yani makarnaya çevireceksen makarnalık buğdayı da burada üret. Ya dışarıdan alma. Yani çok büyük bir kolaycılığa girdik biz. Yani tarımda ithalata yöneldik. Bu sürdürülebilirliğe vurduğumuz en büyük tarım darbesiydi. Çünkü biz köylü olmaktan ülke olarak yıllardır utanıyoruz. Yani tarımla uğraşan insanlara zaten herhangi bir şeyi başaramamış çaresizlikten tarım yapıyor diye bakıyoruz. Bu arada tarım yapanın kendisi de betona tapınma döneminde daha iyi arabaya binme, daha iyi evde yaşama, şehrin olanaklarından yararlanma ülküsü ve hasretiyle bu sistemi zaten kabullendi. Dedi ki ben köyde yaşamak istemiyorum zaten
sen?
Dedi.
%48 değil mi terk eden?
Köyler boşalmaya
38.
başladı.
38.
Köyler boşalmaya başlayınca en büyük hatayı nerede yaptık biz sürdürülebilirliğe vurduğumuz en büyük darbeyi gıdada? Üretim azaldı, çiftçiler azaldı, köyler boşaldı. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bir gün çıktı bize dedi ki taşımalı eğitim sistemini getirdim dedi. Yani Anadolu'nun köylerindeki okulları kapattılar. Okullar kapatılınca öğretmen çekildi. Kime sorardı köylü? Aklı, fikri, bilimi, daha iyi düşünceyi öğretmene sorardı. Öğretmen Cumhuriyet'in aydınlatıcı muazzam bir figürüydü. Köylerden bu çekilince amaç neydi? Aslında kız çocuklarının okumamasıydı. Çünkü kız çocukları anne kurar her şey. Tarımı da, sanayiyi de, yüksek teknolojiyi de, kaliteli eğitimi de. Bana göre ailenin kuracağı standardı da yaşama kararını da kadın verir. Kadın ailenin temeli, kurucu, oyun kurucu kadın aslında. Dolayısıyla kız çocukları hedef alındı. Dendi ki eğer kız çocukları okumazsa kendi çocuklarına da eğitimin, bilimin, aklın, mantığın, inovasyonun, yaratıcı düşüncenin, özgür olabilmenin ne olduğunu anlamaz, bilmez ve aktarmaz. 15 senelik şeyin en büyük darbesi bu aslında. Köylerin boşalması felsefesinin arkasında yatan, sürdürülebilirliğin üzerine vurulan en büyük darbe bu. Ne yaptılar doğal olarak? 40 kilometre uzaktaki okula Kız çocuklarını aileler bir süre sonra yollamamaya başladı. Erkek çocuğunu yollar. Problem yok. Ama kız çocuğunu yollamaz. Okumasa da olur der. Çünkü köy boşaldıktan sonra ilk ne yaptılar? İlçeye taşındılar. İlçede de taşımalı eğitimde çocuğunu yolladı. Şimdi okullar uzaklaştıkça ailelerin sosyal yaşam biçimleri de değişti. Köyler boşalınca biz açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Ve hükümet burada ne yaptı? Fiyatların artmasından ve enflasyondan şikayet edip bahane ederek bu sefer gümrükleri sıfırladı. Yani biz üretebileceğimiz her türlü ürünü dışarıdan almaya başladık. İşimize de geldi çünkü ucuzdu. Çünkü dünyada üretim çok fazlaydı. Ha, işin içine sonra tohum şirketleri girdi. Dünyayı yöneten birkaç tane şirket var. Bir tanesi Bayer, bir tanesi Pioneer, bir tanesi Monsanto, bir tanesi Cargill, bir tanesi Syngenta. Yani Amerikan hükümetlerine bakın, yeni başkan seçilir. İlk önce Tarım Bakanı atanır. Neden? Çünkü karar verici odur ve genellikle de Monsanto'nun ya da Cargill'in yönetim kurulu üyesinden birisi mutlaka Tarım Bakanı olarak seçilir. Bunlar tesadüf değildir. Türkiye gibi ülkelerde biyolojik çeşitlilik çok fazladır. Yani ata tohumu dediğimiz evet, mesele buradan çıkar.
Nedir ata tohumu? Hani böyle ata tohumunu koruma Facebook grupları vesaireler falan var. Hani
arada sürdürülebilirlik dediğiniz şey, tarımda sürdürülebilirlik dediğiniz şey babadan oğula, oğuldan çocuğa geçmedi. Yani İtalya'daki, Fransa'daki, İspanya'daki tarımı güçlü yapan unsur nedir? Aileler arasında geçiş vardır. Miras devralır. Yani mirastan kastım çiftliği devralmak değil. Bir misyonu devralır. İyi bir süt üretmek, kaliteli bir peynir ortaya koymak ya da katma değeri çok yüksek olan bir ürün. Mesela Fransa'nın Provence bölgesindeki lavanta doğal olarak tarımın bir ürünüdür. Ama lavantayı biz bal olarak görürüz. Aslında sabun olarak görürüz. Aslında tekstil olarak görürüz. Sadece lavanta olarak görmeyiz. Yağ olarak görürüz. Ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kaliteli lavanta yağı yoktur. Neden? Üstüne yatırım yapılmıştır. Roquefort peynirini niye görürüz? Çünkü oradaki koyunun yemediğini biliriz. Oranın suyuyla ortaya çıkan yeşilliği yediği için ve oradaki akarsudan beslendiği için ve yem verilmediği için çok kaliteli süt verir. Bu da 500 kişilik Roquefort köyünü 2,5 milyar euroluk ihracat yapabilme başarısına götürür. Tek başına Roquefort peyniri. Benim bugüne kadar mücadelem neydi? Tarımda sürdürülebilirlik konusunda gazeteciliğimin temel direği yaptım. Benim tarımla bilgim yoktu. Ya da hayvancılıkla ilgili bir ilgi alanım yoktu. Ama ben bir gazeteci olarak, kamu görevi yapan bir insan olarak bu uyandırma görevini kendi kendime ben verdim ve üstlendim. Yani yaptığım aslında bir misyondu. Ama karşılık bulamayacak kadar acayip bir dönemden geçiyorduk. Biraz önce bahsettiğim şirketler zaten Türkiye'yi gözüne kestirmişti. Biyolojik çeşitliliği dediğim gibi endemik dünyadaki bitkilerin 1/4'ü Anadolu coğrafyasında. Dolayısıyla bu kadar çok biyolojik çeşitliliği olan ata tohumunu kendi kaynaklarıyla üretebilecek ve devam ettirebilecek. Yani açlığımızı, bize açlığı hiç göstermeyecek en temel hazine ata tohumunun mutlaka yok edilmesi gerekiyordu. Milyarlarca dolarlık, euroluk. Yani yatırımlar yaptılar ve inovatif bir şekilde, müthiş bir gıda mühendisliğiyle tohumları kendi istedikleri şekilde geliştirdiler. Ve Türkiye büyük bir pazardı. 85 milyonluk ülkeye bunları satmak kolaydı. Tek durum, sorun neydi? Çiftçiyi ikna etmek. Tembeldik. Toplum olarak her zaman tembeldik. Fransız çiftçisi gibi saat 4.30'da kalkıp da inek sağacak halimiz yoktu. Çünkü köylümüz bizim zaten köylü olmak istemiyordu. Utanıyordu. Hükümete baskı yaptılar ve hükümet de bu baskılara kulak vererek 16 binden fazla köyü bir kanun hükmünde kararnameyle, torba yasaya koydukları bir maddeyle mahalle ilan ettiler. Şu demek mahalle, yapamazsın tarım. Yandaki köylü tezek kokuyor burası, bok kokusu duymak istemiyorum derse sen ahırını kaldırmak zorundasın. Çünkü artık orası köy değil. Köylü bir kez mahalleli olduğu için gurur duydu. Aşağılık kompleksinin en büyük yansımasıydı bu. Çünkü artık o köy değildi. Fransa'daki köylü, köylü olmasıyla gurur duyarken, sadece Fransa'daki köylü değil ki, Fransız hükümeti de Avrupa Birliği'nden tarım teşvikleri gelir, %51'ini her zaman Fransa alır. Neden? Tarımla gurur duyar çünkü. Köylü olmakla gurur duyar. Fransa'yı biz sanayi ülkesi olarak biliriz. Ama Fransa bir tarım ülkesidir. Türkiye bunu görmedi. Türk insanı da istemedi. Neden tohum şirketleri son derece kolayca ele geçirdiler? Dediler ki kullanma kılavuzu veriyorum sana. Bu senin bugüne kadar daha iyi verim alabilmek için sakladığın tohumlar yerine gelecek seneye ürettiğin umutlarını ben garantiye çeviriyorum dedi. Çünkü o tohum tutmayabilir. Çünkü küresel iklim değişikliği var. Havadaki oksijen miktarı değişir, topraktaki yeraltı suları rejimi değişir, senin tohumun tutmaz. Bu firmalar dediler ki, elimdeki bu tohum eğer benim ürettiğim gübreyi, benim ürettiğim ilacı da kullanırsam garantili sana 5 kat ürün verecek. Çok kolay ele geçirildi. Zaten köylü olmaktan utanıyordu, zaten çalışmak istemiyordu, zaten köyünden ayrılıp arazisini kiraya verip ırgat çalıştıracaktı. Son derece kurtuluş savaşı yaşıyoruz şu anda.
Bu arada mesela...
Sürdürülebilirlik için mesela bunu asla kullanmamalıyız.
Evet, doğru.
Bu pipet asla hayatımızda olmamalı. Hani
biz arada... Örnek olsun diye zaten.
Arada bunu sürdürülebilirlik konuştuğumuz için bizim üstümüze ne düşüyor diye bir soru sorarsanız evet, bana ne yapabiliriz?
Kaldır.
Mesela başlayacağımız şey bu.
Evet. Bu doğru. Bu arada şöyle bir şey söylediniz. Gıda milli güvenlik sorunu ve meselesidir. Şimdi tohumdan girdiniz ama ben şeylerden bahsetmek istiyorum, ayçiçekten bahsetmek istiyorum. Bu Covid geldiğinde biz ilk olarak markalarımızı ayçiçek konusunda uyardık. Mesela ayçiçek yağındaki bu fiyat artışının ana sebeplerinden bir tanesi sadece ekonomi ya da enflasyon değil. Rusya'nın dünyadaki ayçiçek ihracatının ayçiçek ürünün %50'si Rusya'dan gelir. Rusya ihracatı yasakladığı anda biz bütün markalarımıza inanılmaz fiyat artışı gelecek ayçiçekte dedik. Dolayısıyla öyle şey gibi...
Gıda örgütü baskı yapar. Der ki hiçbir zaman hiçbir şekilde fiyatlarınızı açıklamayın hükümetlere, Türkiye gibi hükümetlere. Benim verdiğim fiyatın altında vermeyeceksiniz der. Çünkü dünya karar verir. Ayçiçeği hangi ülkeden hangi çiftçiye kazandıracak şekilde programlayacağız o sene? Dikkat ederseniz Trakya çiftçisi hep bekler. Fiyat açıklanmadı, fiyat açıklanmadı, fiyat açıklanmadı. Günlerce uykusuz geceler geçirir. Yani günlerini endişeyle geçirir. Neden? Hükümet neden fiyat açıklamaz?
Gelmesi lazım.
Gelmesi baba. Lazım. Evet. Göklerden gelecek bir haber var.
Bir de şunu gördük, tedarik zincirlerinde %60'ı kırıldı. Dolayısıyla artık böyle dışarıya bağımlı olmak, tedarik zincirlerinin bu kadar kolay kırıldığı bir dünyada. Çünkü ülke diyor ki, karşındaki senin ürün aldığın ülke ihraç etmiyorum dediği anda sen bütün tedarik zincirlerin gitti. Gerçekten bir milli güvenlik sorunu bu. Yani bu artık yani tarım, meyve, sebze, tazelik bunların hepsi önemli ama gerçekten milli güvenlik sorunu bu gıda. Onun için o söylediğinizin altını bir çizmek istedim. Ata tohumunu çok konuştuk ama daha da çok konuşalım mı?
Yok, direkt geçelim. Yani,
ata tohumu meselesini çözmek için yani betona yatırdığımız son 50 yılda, son 20 yıldaki 50 milyar doları bilime yatırmalıydık. Tohum nasıl geliştirilebilir? Türkiye'de tohum üretiliyor bu arada, yanlış anlaşılmasın. Beni hep eleştirirler. Beni vatan haini falan ilan ederler. Türkiye'de yerli tohum varken sen hala ve hala ithal ediyoruz diyorsun derler. Hiç önemli değil. Ama ben doğruların ortaya çıkması için mücadele edebilecek kadar güce sahibim. Problem değil, yıpranmam. Yine söyleyeyim burada da sizin şeyinizle. Türkiye'de yerli tohum var, yerel tohum yok. Yerel tohum dediğimiz atamızdan bize kalan tohumların anasıyla babasının birleştirilmesinden. Anayla babayı biz nereden alıyoruz? Birini Belçika'dan alıyoruz, birini İrlanda'dan alıyoruz. Birini Hollanda'dan alıyoruz, birisini Fransa'dan alıyoruz. Burada birleştiriyoruz. Toyota yapıyoruz yani. Türkiye'de yerli tohum böyle üretiliyor. Türkiye'de 893 tane tohum şirketi var ve sadece 6 tane yabancı şirket var gibi gözüküyor. %2. Ama piyasanın %2'ye teslim olması çok acayip değil mi?
Acayip.
Ben bir şey de sormak istiyorum. Aslında köylerimiz mahalleleşti. Bunun adına da bir medeniyetleşme çabası olarak da bakılıyor yanlış da olsa. Ama Birleşmiş Milletler'de de tam aksi bir düşünce var. Birleşmiş Milletler'de tohuma ve tohum hareketlerine de aslında medeniyetleşme diye bakıyor. Medeniyet meselesi olarak bakıyor en azından. Çiftçisi üretemeyen, toprağa mahsul vermeyen bir ülkede medeniyetleşme mümkün mü?
Medeniyetin kalması, ayakta kalması mümkün mü sorusunu soralım. Çünkü evet. Birleşmiş Milletler mümkün değil diyor. Ama biz medeniyeti, tarımı terk etmek gibi görüyoruz anladığım kadarıyla köylerde.
Evet, medeniyetin karşısında bir tarım varmış gibi bir anlayış.
Modernite sorunu. Evet. Yani ta yüzyıllardır tartışılan bir konu. Yani Osmanlı'dan bu yana, Tanzimat'tan bu yana tartışılan konu. Türkiye batıya yürüyen bir ülke. Yani ben illa batılı olacağım diye değil. batılı düşünce tarzında, bilimde, hukukta, kadın haklarında, yani kişisel hak ve hürriyetlerde ya da düşen birine yardım etme konusunda, ülkelerin mekanizmalarını hareket etme konusunda, doğa bilincinde ya da fırsat eşitliğinde fark etmez. Batıya dönük olmak böyle bir şey. Onun için Türkiye Avrupa Birliği üyeliğini tercih etti. Adaylığı süreci hala devam ediyor. Ama yani modernite dediğimiz şey, medeniyetin bir parçası, en büyük aydınlanmayı, moderniteyi ya da medeniyete doğru yürümenin en temel taşını nerede yaşadık? Cumhuriyet'te.
Evet.
Cumhuriyet muazzam bir adımdı. Bir büyük bir haykırıştı yani. Büyük bir başkaldırıydı. Yani Batı'nın seni illa nasıl anlatayım? Yani seni oryantalist bir bakış açısıyla bir yere yerleştirmesine bir kafa tutuştu. Senden daha ileri gidebilirim kafa tutuşu. Yani bütün siyasal kodları ya da hukuksal tüm pratiklerin tamamını İsviçre'den alıyorsun ama İsviçre'den daha ötesine gitme hayali kuruyor. Çünkü bireye, özgürlüğe, gençliğe ve kadına yatırım yapıyor. Bu müthiş bir meydan okuma. Cumhuriyet'in getirdiği bütün bu modernite, Cumhuriyet'ten sonra gelen hükümetler tarafından birer birer birer birer birer kırıldı. Çünkü Almanya da Türkiye'nin kendisine bir rakip olmasını istemez. Muazzam bir nüfus, zeki bir gençlik, eğitildiğinde neler başarılabileceğini 15 senelik Cumhuriyet deneyiminde gördük. Yani köy enstitüleri bunun için önemliydi. Neden Marshall yardımları ilk olarak Türkiye'ye uygulandığında iki madde ön plana çıktı? Kayseri'de kuşak fabrikasını kapat ve köy enstitülerini yok et. Toprak ağırlarıyla birleşip yok ettiler. Şimdi biz medeniyet tartışması yaparken köyleri mahalle yaptıktan sonra daha da geliştirme girişimde bulunduk mu? Böyle bir yatırım var mı? Anadolu'dan hala göç. Daha dün Tokat'taydım.
Devam ediyorsun.
Sivas'taydım. Hala göç veren bir yer. Neden? Tarım yok. Vali bana diyor ki eğer 100 koyunluk bir sürü kurmak isterse varını, yoğunu, her şeyini Ziraat Bankası'na ipotek etmek zorunda. Yok varı diyor. Ve dolayısıyla ben başka bir çözüm buldum. İpoteği kaldırdım. Ben başka büyük bütçeden insanlara kredi verilmesini sağladım diyor. Bak devletin valisi sadece tarım için, köylü için ve üretim için kurulmuş olan Ziraat Bankası'nın vermem, yapmam dediği şeyi arkadan dolaşarak yaptırtabiliyor. Devletin vali, bak devletin içinde modernite hala var. Ama siyasal erk hayır diyor. Köy, köy kalsın. Hala ısrar ediyor betonla kalkınmada. Toprakla kalkınacağız. Başka yolu yok.
Peki nasıl mümkün olacak Türkiye'de tarımda sürdürülebilirlik?
Toplumlar değişirler. Yani herhalde Fransız ihtilalinin üstünden 300 yıldan fazla geçti ama hala Macron gibi bir gerizekalıyı seçebilecek kadar hatalara düşüyorlar yani. Bütün ülkeler böyledir. Bu bir deneyim. Cumhuriyet gibi muazzam bir deneyimi yaşayan bir Orta Doğu ülkesi var mı? Yok. Bu kadar muazzam bir deneyimden sonra müthiş bir kalkınma hamlesini başarmış bir Avrupa ülkesi?
Yok be.
Yok gerçek. Çünkü 15 yıla sığdırılmış bir başarıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yine başarırız. Şey gibi, mesela böyle devletin içindeki bürokratları tanıdığım zaman bazen dehşete düşüyorum, şok oluyorum. Muhteşem insanlar var. Devletin içine gömülü. Siyasal erkler kararlarını veremedikleri zaman, yönetim değiştiği zaman ortaya çıkacak güçler hazırlıklılar, bilgililer, dinamikler, dünyayı takip ediyorlar. Gençler de öyle. Kapatabilir misin interneti? Hadi kapat göreyim. Mümkün değil. İnterneti kapatan bir hükümetin yola devam etme şansı var mı? Seçimi kazanma şansı? Mümkün
yok.
Değil. Bütün dünyada gençler değiştiriyor hükümetleri. Ve biz hala kişisel hak ve özgürlükleri internetin saçmalıklarına yıkıp kapatacağım sosyal medyayı tartışmasındayız. Nasıl modernite, nasıl gelişim? Bırak Anadolu'nun gelişimi, kentlerdeki özgürlükle savaş haline alan bir toplumun gıda bağımsızlığı olamaz. Bizim her şeyi bırakıp gerçekten tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek bizi izleyen herkesin şu anda kendisini sorgulayıp yani benim almam gereken elma ne? Bu elmayı kim üretti? Hangi şartlarda üretti? Sigortası var mıydı? Bu elmanın içinde bir katkı maddesi var mı? Gübresi nereden geldi? Niye gübre kullanılıyor? Neden hayvansal gübre değil de kimyasal gübre? Bunu biz ithal ettik mi? Bunun için kaç kez traktör kullanıldı? sorulara cevap verip alması lazım elmasın. Biraz kaçacak yer yok.
Biraz gençlerden bahsettiniz ya, şimdi bir son yapılan bu BET ve Stanford'ın yaptığı küresel bir araştırmada gençlerin %6'sı diyormuş ki insanlık ya da insanlığın sonuna geldik. Gençler sürdürülebilirlik denince yas içindeler. Bir de yani yas ölmüşe karşı hissettiğim bir şeydir. Öldü ya. Dolayısıyla ya. Öldüyse bitmiştir. Biz bu gençleri bu kafadan nasıl çıkartacağız?
Bitti. Şu anda bitik vaziyetteyiz.
Ama bir moral vermemiz
ya,
lazım.
Yas vermeyelim.
Bir şey söyleyeyim mi?
Nasıl bunlarla bir ayağa kalmayacağız?
Bu dünyanın 6. bitişiymiş. Yani dünyanın yok olması. Yani gezegen olarak yaşadığımız dünyanın. Ama bu 6. bitiş insan eliyle yapılan ilk bitiş. Yani hani 1980'lerde Antarktika'nın üstünde ozon tabakası delindi diye bir şey başladı ve o günden bu yana küresel iklim değişikliğinin etkileri hayatımıza girdi ve bir şeyler yapmaya başlayalım dedik ya. O günden bu yana bir şeyler yapmadığımız için dünya bitti. Verdiğimiz hasar o kadar büyük ki toparlanamıyor denizler de, okyanuslar da, nehirler de, yeraltı suları da, akarsular da, dağlar da, göçmen kuşlar da. Türler çoğalamıyor istediği gibi. Verdiğimiz zararın boyutları çok büyük. Bakın Katar'da ne yaptılar? Lastikleri yaktılar ya.
Kuveyt'te.
Korkunç bir şey ya. Bu böyle bir şey. Akıl almaz bir şey. Yani dolayısıyla gençlere moral. Gençler ne yaptığını biliyor. Morale ihtiyaçları yok ki. Gençler ne yapacağını da biliyor. Çünkü bütün bu anlattıklarımın hepsi zaten bizi izleyen genç kesim 25 yaşına kadarsa biliyorlar. Dünyanın başına insanoğlunun eliyle neler geldiğini biliyorlar. Hassaslar. Genç nesli ben tanıyorum, gidiyorum, konferanslara gidiyorum, üniversitede dersler veriyorum. Bakıyorum çocuklara, sorular soruyorum. Hayvan haklarına saygılı bir gençlik var. Doğanın nasıl tahrip edildiğini, ülke yangınları söndüremedi ya. Tarım Bakanlığı'nın bir gün görevde kalmaması lazım. Yangınlarımızı söndüremedik. Çünkü uçağımız yoktu. Biz hangi gelişmeden, hangi moderniteden, hangi büyük Türkiye'den bahsedebiliriz? 85 milyonluk ülkede canlar yandı.
İşte o uçakların olmaması sürdürülebilirliğe verilen önemi 45'ten 5 günde %60'a çıkardı. Yani bu devasa bir rakam. Türkiye inanılmaz öfkeli bu konuda. Kimse pek ciddiye almıyor olabilir bu konuyu ama bu rakamlar inanılmaz rakamlar.
Ve takip edelim. Bakın göreceksiniz yanan yerlerin dikkat ederseniz çok büyük bir kısmı kıyı şeridinde ve son derece değerli arazilerde yandı. O gece at izine it izine karışmıştı. Yangınlar başladığı gece kim üstüne ne düşüyorsa, nereden rant elde edecekse 300 lirayı verdi eline bir bidon gazla ormana yolladı. Korkunç bir şey. Bunun ortaya çıkmıyor olması bile korkunç bir şey. Şeffaflık onun için önemli. Ama gençler ortaya çıkmamasına bakmıyor. Şuna bakıyor. Aciz içindeydi. Söndüremedi. Ve bunun cezasını verecek. Tarımda da aynı şeyi söylüyorum ben gazeteci
ama biraz
olarak.
Bu yastan çıkartmayacak mıyız Cem Bey biz bunları ya? Yani tamam yas modundan çıkartmayacak mıyız gençleri? Çünkü anlıyorum bitti diyorsunuz. Haksız da değiller diyorsunuz ama ya tamam ama onlar
ama
hayatı ya.
Ama bilinçliler
bir, diyor bir, yani. Bir şey yapamaz.
Ne yapacaklarını yani. Biliyorlar diyorum ama ne yapabilirler? Sokaklara döküleni ensesinden tutup atıyorlar abi. Bulamıyorsun ertesi gün yani adam nerede? Hakim karşısına çıkması için 3 sene geçmesi gerekiyor. Şu anda herkes susmak zorunda yani. Ama herkesin dediğim gibi Fransa'nın üstünden 300 yıl geçmiş. Hala özgürlük savaşı veriyor. Bir Macron gerizekalısını seçebilecek kadar düşüyor. Yani bunun şeyle de alakası yok. Eğitimle, gelir düzeyiyle alakası yok. Toplumlar hata yapabilirler. Bak Trump'ın temizliğini 4 senede yaptı. Neden? İlk defa hiç sandığa gitmemiş. Siyaset umurunda bile olmamış. Oy vermeyi aklına bile getirmemiş gençlik. Bir dakika ya dedi. Tanklar yürüyor New York'ta ya dedi. Bu ne biçim iş? Sandığa gitti ve oyunu verdi.
Silahlarla baskın yapıldı
yani. Biden gibi artık bitmiş adamın elleri titriyor. Kafa gidip geliyor.
Uçakta
ona dahi oy verdi. Ne yapsın? Peki, yani Hillary Clinton gibi donanımlı, bilgili, bilinçli, yani Amerikan tarihinin, siyasi tarihinin yetiştirdiği en karizmatik siyasi figüre oy vermedi. Biden'a verdi.
Trump'a.
Biden'a oy verdi işte. Trump öyle gitti. Biden Trump'ı temizleyecek bir figür değildi ki. Peki, ama özgürlüklerinin tehlike altına girdiğinde kadar gençler evlerinden çıktı diyorum. Aynısı Türkiye'de de olacak. Aynısı Hollanda'da da olacak. Aynısı şimdi faşizmin en büyük acısını yaşayan Macaristan'da da olacak. Ya da Brezilya'da da olacak.
Vallahi Viktor Orban ben oradayken yaşadım ben Macaristan'da bir sene yakın. Viktor Orban oradaydı. Hala Viktor Orban orada ve yani faşizm kelimesinden başka bir kelime bulamam kendisi hakkında.
Avrupa Birliği izin verdiği
için. Bu kadar popülist.
Kendi üyelerinden birisi bu kadar faşizan bir şeye böyle girişmesi bir şey yok yani. İzin veriyor. Eskiden Avrupa Birliği Türkiye'de en ufak bir insan hakları işgali olsun. Hemen çıkar,
protesto. Hemen raporunu çıkar.
Şimdi ses duyuyor muyuz? Yok. Neden? Ticaret var.
Peki o zaman
ticaret... Bir de dünyanın malını Almanya'dan alıyorsun sen gıda ürününü. Almanya sana niye kızsın ya? Bütün köylünü satmışsın Avrupa Birliği'ne. Portekiz'in ya da İspanya'nın köylüsünü zengin ediyorsun şu anda. Ben olsam Avrupa Birliği sistemin devam etmesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Statüke devam etsin dedim.
O kadar açık konuşuyorsunuz ki siz risk alıyorsunuz, biz de risk alalım. Pazarlamada şu an çok sürdürülebilirlik konuşuluyor ya. Herkes, bütün markalar evet. Sürdürülebilirlik. Samimiler mi?
Ya bunun pazarlanabilir bir tarafı var ve dedim ya biraz önce sempatik kelimesini o zaman kullandım. Hani ilk başta sempatik...
Bir etkisi olur mu?
Yani sempatik geliyordu. Küresel iklim değişikliğine karşı biz şey duyuyoruz işte, hassasiyet duyuyoruz diyene bakıyordu insanlar. Ay ne kadar şekerler, bak ormandaki tavşanları koruyorlardı hani. Sonra başımıza gelince, akrabalarımız patır patır ölmeye başlayınca, İtalya'nın, İspanya'nın durumunu görünce dehşete düştük Covid'de.
Zaten bu arada bizim datada da öyle görünüyor. Avrupa Rönesans ülkeleri Covid'de patır patır düşmeye başlayınca biz uyandık. Aslında Covid'de sürülebilirliğin yükselmesinin ana sebeplerinden bir tanesi Fransa, İtalya, İspanya'nın bu hale düşüp bunlar bu hale düştüyse biz ne hallere düşeriz diyerek de
Türkiye
uyanmış.
Neden daha az hasarla atlattı? Hukuk yok çünkü. Korkar Fransa'daki, İspanya'daki doktor. Bizim doktorlar bodoslama şeyleri bir sıtma ilacı verdiler ya. Avrupa'da nasıl verebilir bunu? Ödü patlar bir hastanenin sıtma yani mutlaka hukuka uygun davranacak o. Ödü pat, biz sıtma ilacı verdik. Bir akciğer tutulması yaşayan hastaya gittik sıtma. Çünkü deniyoruz biz. Çünkü ölen hastanın şeyini kimse tutmaz bizde çetelesini. Kader, nasip kısmet böyleymiş. Allah ömrünü o kadar vermişler geçerler. Avrupa bundan korkar. Türkiye'den gördüler öğrendiler. Bizimkiler öyle bodoslama girdi
öyle,
ki.
Öyle ilk filmleri biz çektik yani.
İlk filmleri biz çektik.
Biz çektik tabii ki. Onlar
3 tane ilacı biz birleştirdik.
Tabii onlar testlerle uğraşırken bizim doktorlar yaptılar.
Yapabilecek hiçbir şey yoktu. Dayadın ilaçları, işe yaradı. Adamlar da bizi kobay olarak gördüler. Ya dur biz de yapalım deyip onlar da başladı. Aşı gelene kadar yani. Hukuk peki, olmadığı için Türkiye'de rahat rahat yapabiliyorsun aslında.
Peki bana çok gelen bir soruyu size sorayım. Sonra kendi cevabımı söyleyeceğim. Şimdi ben bunu şey söyledim de çiftçisiz tarım olmaz dediğimde ama beyaz yakalar artık tarıma ilgi duyuyorlar. Ters göç
duysunlar,
olacak.
Çok güzel bir şey. Ama Birleşmiş Milletler'in raporunu hatırlatırım. 2014'te çıkardığı rapor. Rapor değil. Sene ilan etti. 2015 yılını aile çiftçisi yılı ilan etti. Niye yaptı bunu? İşte ben daha aile çiftçiliğini niye bu kadar önemsedi ve bunu 5 sene uzattı? Kavram o kadar tuttu ve o kadar benimsendi, o kadar büyük bir farkındalık yarattı ki Birleşmiş Milletler'in aile çiftçiliği yılı aile çiftçiliği misyonuna dönüştü. Çünkü çiftçiliği aileler yapar, şirketler değil.
Aynısını
şirketler kar odaklıdır. Öteki, ben bir yerde bir köyde sera kurmuş, çok da güzel serası olduğunu söylediler. Köyün zenginlerinden bir tanesiymiş. Mutlaka gidin Hasan dayıyı tanıyın dediler. Hasan dayıya gittim. Daha yeni yeni programlar yapıyorum yani böyle. Daha o kadar işin içine girmemişim. Yani ne kadar dehşet bir şeyle çevrili olduğumuzu ve kafese sıkıştığımızı daha görmemişim ben. Yani bir taraftan tohum şirketleri, bir taraftan küresel baskılar, bir taraftan çiftçinin nasıl ele geçirildiğinin temel resmi, bir taraftan küresel iklim değişikliği, bir taraftan hiçbir şey görmemişim daha. Daha yeni yeni keşfediyorum. Azanda'nın şeyine gittik. Ya tam ortada bir tane şey var. Kırmızı bir kurdeleyle kapatılmış yani sera. Yani dörtte üçü tamam yetişiyor ama dörtte birinde daha başka ürünler. Hasan dayı bunlar ne? Bunlar kendimizin yiyecekleri dedi. Bunlar ne? Bunlar hale gidecekler, hale satacaklarımız dedi. İkisi arasındaki fark ne? Kendi tohumumuz bunlar, bunlarda ilaç yok dedi. Peki bunlar da? Onlar işte yani anla biliyorsun dedi. Neyi biliyorum? Bilmiyorum, daha bilmiyorum. Gerçekten o gün öğreniyorum. Bunlarda ilaç var, bunlar mideye sokulur mu dedi.
Ya çocuk öldü ya.
Mideye sokulur mu?
Bunlarda gübre var dedi.
Çocuk öldü.
Hepsi kimyasal dedi. Ben bunu dedi, torunumun midesine sokmam
çocuk
dedi.
Var ülkede.
Hasan dayı dedim. Az önce bana dedin ki cuma namazından geldim. Müslüman değilsin sen dedim. Böyle bir şey olur. Haram yiyorsun. Bak bunu satıyorsun, parasını yiyorsun. Ama kendinin yiyeceğini başkasına satarken suçluluk duymuyorsun. Haram yiyorsun. Ve burada da kendine üretiyorsun. Biliyorsun ne kadar rezil bir şey sattığını. Çünkü denetim yok. ülkenin gençlerinin, ziraat mühendisi çıkan öyle gençlerin hepsinin tarlada olması lazım. Tarlada yok. Tarım Bakanlığı almıyor. Nasıl yangında sen kardeşim söndürmeye gidemezsin dediler. Giden gençleri de tutukladılar. Gözaltına alma değil, tutuklananlar oldu ya. Hapse girdiler. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin çocuğu hapisten çıktı 17 yaşında. Çıkardılar. Arkalarında güçlü avukat olmasa çocuk yatardı hapiste. Ne o? Memleketin dağının, bayırının, yanan tavşanının, kirpisinin canı yanmış, kurtarmaya gitmiş çocuklar. Hapis ya.
Bana ben de şu soru, bana bu soru geldi de aynısını söylüyorum. Bir, beyaz yakanın çiftçilik yapması güzel ama hobi.
Çok güzel bir şey.
Hobi.
Çiftçilik eğitim işi. Ama. Neden köy enstitüleri bu kadar başarılı oldu? Çünkü hem Shakespeare'i öğretti, hem de kooperatifçiliği, hem de iyi fide nasıl yapılır. Evet. Tohumun en iyisi gelecek seneye nasıl kalır? Tohumu biliyordu ama edebiyatı biliyordu. İnsan sevdi. Köy enstitüsünden mezun olan insanlar bunu bir meslek olarak değil, aynı zamanda kendisinden sonra gelecek insanların mutluluğu için yaptı. Ahlak. Ahlak çökünce bu oldu.
Şöyle söyleyeyim, ben de aile diyorum. Ben bir şey daha ekliyorum. Üç nesil aile. Anadolu'da üç nesil aile vardı. Dede, baba, anne, anne, baba, çocuk. Şu anda bu oran %14'e düştü. Üç nesil aileyi koruyamazsak yeni nesil çiftçiler yetiştiremeyeceğiz. Çünkü Anadolu'da üç nesil aile şu demek, anne baba toprak işlemeye gittiğinde dede babaannenin çocuk bakabiliyor olması demek. Bu da çok sayıda bebek.
Bırak
demek.
Çocuk bakmayı, çiftçilikle uğraşıyorsan kız vermiyorlar bana diyor genç. Nasıl
bu arada onu da çok
kız vermiyorlar bana diyor. Aşağılıyor çünkü.
Vermiyor. Çünkü öyle bir
farkındalık yok. Çiftçilik mi yapıyorsun, benim sana verecek kızım yok diyor adam.
Dolayısıyla bizim ilk yapmamız gereken aile dedik ya, ben bir şey daha eklemiş olayım. Bu arada çok konuştum, özür dilerim ama çok sevdiğim bir konu onun için. Üç nesil aileyi korumamız lazım Türkiye'de ve şu anda korunamıyor. Sadece %14'e düştü. Ben susuyorum lütfen.
Yok, benim mesela soy ismim Ekim. Benim de tamamen aslında ekmek biçmekten gelir ama kırılım oluyorunca tabii bizim gibi gençlerin hepsi şehirlerde.
Dediğim biraz önceki modernite sorunu. Modern bulmuyor. Tarımla uğraşmayı.
Bulmuyor. AVM'de güvenlikçi olmayı daha modern buluyor. Yani öyle söyleyeyim. Kendi toprağını bırakıyor ve geliyor.
Çok acı bir şey. AVM'de 4000 lira maaşa çalışıyor ama ata toprağını bırakıyor.
Ama toprağını bırakıyor.
Yani şimdi sürdürülebilirlik dediğimiz zaman toprak boşsa sürdüremeyiz. O toprağın 50 yıl boş kalması utançtır. Yani bizim toplumumuz adına büyük bir kayıptır. Kayıptan da öte utançtır. Topraklar boş. Ben Anadolu'da geziyorum. Boş olmayan topraklar da şirketlere satılıyor. Şirketlere satıldığı an zaten kayıpsın. Onun için bu kadar kan. Yani sosyal sigorta kuruluşları kaç kutu kanser ilacı atacağına dair garanti veriyor. İmza atıyor. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz her şey aslında hastalandığımız hastalıkların birer şeyi, provası. Şu anda hepsi öyle. Hep diyor ya işte hocalar, sakın paketli gıdalar almayın falan. Paketsiz gıda alsan ne olacak? Bitkinin öz suyuna giren bunca, bak, aşı karşıtlarını hiç anlamıyorum. Vücuduma ne giriyor bilmiyorum. Ya sen üretim aşamasında neler giriyor toprağa biliyor musun? Ya ıspanak yerken neler giriyor? Senin haberin yok. Bu kadar akıldan ve mantıktan uzak bir savunma hayatımda bilmiyorum. Ben şimdi akşama kadar küresel ısınmayı anlatabilirim. İklim değişikliğini anlatabilirim. Bunun yansımalarını anlatabilirim. Aşırı tüketimi anlatabilirim. Paramız var diye tüketiyoruz. Saçma. Bunun üstüne saatlerce konuşabiliriz. Doğal kaynaklarımızın ne kadar yetersiz olduğunu, nüfus artışının ne kadar hızlı olduğunu, artan talebi falan konuşabiliriz. Ama asıl konuşmamız gereken şey şu. Türk toplumu olarak en büyük yanlışı yapıyoruz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde bizdeki kadar zengin bir bitki çeşitliliği, tohum çeşitliliği, biyolojik zenginlik, olağanüstü bir iklim ve bu kadar verimli bir toprak yok. Tek ülke, Anadolu. İnanılmaz bir şey. Tekiz. Bu kadar çeşitliliğin ve verimliliğin olduğu başka bir coğrafya dünyada yok. Üzerine bu kadar savaşlar olması. Troya savaşları bile buradan geçmesinin sebebi tarım. Aşk hikayesi olarak anlatılıyor ama asıl Mısır'dan gelecek tahıl ve o tahılla Anadolu topraklarında üreyecek muazzam gıda. Tüm Mısır, antik Yunan, antik Mısır medeniyetlerinin aynı coğrafyada şekilleniyor olması tesadüf mü? Süperim fışkırıyor. Avustralya böyle değil. Uruguay böyle değil. Yani Çin böyle değil. Bak Çin dağlarında ancak çay yetiştiriyor. Dünyanın en büyük tarım üreticisi ama büyük bir tarım üreticisi ama teknolojiyle. Hollanda'da, ben Hollanda'yı alkışlayamam ki. Hollanda bilime yatırım yapıyor. Gıda satmıyor ki. Cihaz satıyor. Dün gittiğim bir tane şeyde Netafim. bir bana övgüyle anlattılar. İşte belediye kurdu burayı, muhteşem, valilik destek verdi falan. Bu sera muhteşem, Türkiye'de böyle bir dikey tarımın yapıldığı bir yer yok. Daha girdim. Daha birinci aracı gördüm, Netafim markası. Bu İsrail firması. Nasıl ya? Koca şeyi kurmuşsunuz, İsrail'den aldığınız makinalarla. Böyle bir şey olur mu? Ben nasıl sevinebilirim yani New York'taki Türk evine? Buraya yatırım yap. Sürdürülebilirin anahtarını burada gör. Gelecek nesillerin hakkını yeme ve gıdamı başka ülkelerin ürettiği tohumla değil, araçlarla değil, tamamen kendi öz kaynaklarımla yetiştirebilecek duruma geleyim. Öz kaynağım ne? Çiftçi. Çiftçi nerede? İstanbul'da. 20 milyonluk İstanbul. Normal mi ya?
AVM'de. Güvenliği sağlıyor.
Kuryelik.
Yani hem bireylerin, hem şirketlerin, hem de devletlerin aklını başına alması gereken bir süreç yaşıyoruz pandemiden sonra. Bu şekilde devam edemeyiz. Yani yok dünyanın kaynakları. Daha fazla gitmiyor. Gitmediği için de her birimize görev düşüyor. Ben şunu kullanamam. Yani cep telefonumu takıp bütün gece şarj olmasını sağlayamam. Çıkarmak zorundayım. Şarıl şarıl akan suda duş alamam. Bizim kendimiz yaptığımız gibi çocuklarımıza da öğretmemiz lazım. Yapmak zorundayız zaten. Yani sadece var olduğu için suyu kullanamayız ki. Bir şeyler yapmak zorundayız. Hayatımızı değiştirmek zorundayız. Hayat yaşama biçimimizi değiştirmek zorundayız. Bak ben sütü bıraktım, rahatladım. Tek bir şey beni cümle. Başka bir hayvanın dedi kendi yavrusu için ürettiği bir şeyi vücuduna alıyorsun. Hiç mi bencillik duymuyorsun ya dedi bana bir tane doktor. Bir süt sadece o canlının kendi yavrusu için dedi. Sırf paketlerim satılıyor diye sen onu yararlı zannediyorsun dedi. Kafamda bitti. Bir daha ağzıma hiç koymadım. Peynirde, yoğurtta, sütte. Yaşıyorum hala. Problem yok.
Hayatta mısınız?
Kimsenin sütünü
evet,
çalmıyor.
Hayatta sağlıklı kalmayacağını duruyorsunuz
karşınızda. Geç bu soruyu sormanın bir anlamı yok herhalde. Şey diye soracaktık biz. İşin bilim tarafı var ama bu konu çok siyasal bir konu galiba diyecektik. Verdiğiniz cevaplardan evet bu iş.
O kadar konuştum ki evet. Hep
bu iş evet çok
siyasal bir tercih bu.
Evet bu bir yani siyasal bir tercih.
Yani gümrükleri sıfırlarsan sen siyasal tercih yapıyorsundur. Çünkü senin işine geliyordur. Yani zaten zannediyorum 1995'ti. Avrupa Birliği ile Türkiye hükümeti, Türk hükümeti bir anlaşma imzaladı. Biz Avrupa Birliği'ne taahhütte bulunduk. Köy nüfusunu %25 azaltacağımıza dair. Yani köylerden taahhüt ettik. Çünkü Portekiz'in çiftçisini zengin etmesi lazım. İspanya'nın çiftçisini, Polonya'nın çiftçisini. O bas bas bağırıyor adam. Ve Türkiye'deki çiftçi güçlü olursa nasıl olacak? Çiftçiyi kandır, AVM ile kandır, TOKİ ile kandır, toprağından et. Nasıl edeceksin toprağından? Mazota vergi koy. İthalat rejimini getir, fiyatları düşür. 3 kuruş adam nasıl domates yetiştirsin? Vazgeçiyor, kurtarmıyor maliyetler diyor. E kurtarmıyor çünkü sistem ona göre kurgulandı.
Bu gümrük sıfırlanma olayına
sorun var, soralım. Senin gibi ben de kendimi yakacağım şimdi de.
Evet evet az kaldı.
Bir de sen yakmadın kendini.
Güzel ha. Ya ben hala bir umut bir şey olacak diyorum. Bekliyorum şimdi. Bundan sonra bir çıkış yolu var.
Çok şey olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı koyacak?
Geliyor gibi geldi bana. Geliyor valla geliyor.
Ya markalar boyutunda ben de bir soru sormak istiyorum. Aslında markalar tüketicisinden belli başlı beklentileri oluyor bu sürdürülebilirlik anlamında. İşte su tasarrufu, kampanyaları, israflar vesaireler çok fazla gündemimizde aslında. Yer edinmeye başladı. Reklam kuşaklarında da bol bol görüyoruz. Bu çok iyi bir şey. Tüketiciyi bilinçlendirmek ve onları böyle işte yeni kendini koruma yöntemleri belirlemek onlar için.
Demin dedim ya bireylere, şirketlere ve devletlere çok büyük. Şirketler evet, üstüne düşeni evet yapmaya başladılar. Doğru.
Ama yani tüketiciyi bilgilendiriyorlar. Biraz markalar bu anlamda acaba kendileri anlamında da kurumsal anlamda da daha fazla bir şeyler yapabilirler mi? Onları hiç konuşmuyoruz. Biraz tüketiciye daha fazla sanki yol gösteren bir tavırları var. Kurumsal anlamda biraz sessiz kalıyorlarmış gibi hissediyorum
bir ben. Bir tekstil firmasının ürettiği bir ürünü mesela. Marka diyor ki üstüne yazıyor. Sürdürülebilir koşullarda bunun kumaşını elde ettik. Ketenini, pamuğunu şöyle yaptık, böyle yaptık. Bunu tercih etmesi gereken tüketicinin kendisi. Yani marka üstüne düşeni yapıyor, yapmıyorsa bile tüketici hiç yapmıyor. Çok yavaş ilerliyoruz. Gençlikte tabii ki bu şeyler var, hassasiyetler çok yüksek ama markaların daha fazla şey yapması, emek sarf etmesi ya da farkındalık yaratması reklam kampanyalarıyla olur. Hiç kimse bu kadar büyük bir reklam yatırımına girmeye hevesli değil. Çünkü işler zaten gidiyor. Marka neden karından vazgeçsin? Zaten sorun da buradan başlıyor. Eğer bu farkındalık yoksa o markada tüketme, alma.
Peki bu hızlı moda meselesine girelim. Yani sorularımız arasında yok da bu instant fashion. Yani sürekli çok hızlı bir şeyleri tüketiyor olmamız, tişörtler 2-3 kere giydikten sonra çöpe atabiliyor olmamız vesaire. Ve instant fashion dediğimiz bu markaların dünyada bir dev haline gelmesi. Ki burada mesela pahalı bir markadır ama Zara aslında bir instant fashion markasıdır globalde ve küreselde. Ne yapacağız biz bu instant fashion'la? Aslında baktığımızda pipet konuşuyoruz ama yani şu anda hepimizin üzerinde...
Ne olabilir mesela bunun yerine? Normalde, İlla pipetten içecekse.
Evet, normalde şeyler var zaten, böyle kartondan pipetler var aslında. Yani biz
kartonla değil, kağıt kullanmayalım ya. Kağıt kullanmayalım.
Bu arada evet, multi kullanılabilir
yani şeyler var. Cebinde yıkanabilir bir tane cam pipet taşıyabilirsin var, evet. Yani. Bak bu bir karar mesela. Yani instant fashion'a karşı bir tutum belirlemek de bir kişisel duruş. Aslında çok önemsiz gibi gözükse de tek bir kişinin katkısı çok büyük şeyler yaratabilir, farklar yaratabilir. Çünkü çantamdan ben bunu çıkarttım. Önüme koca bir şey geldi, cam. 10 kişilik masadayım. Herkes bana güldü önce. Ya bu kadar da şey yapma. Ben dedim ki yok, en azından sorumluluk sahibi bir insan olarak anlattığım şeyleri kendim uygulamıyorsam zaten insan olarak bir değerim yok. Ben bunu televizyona anlatıyorsam, hayatımda uygulamıyorsam beni dinlemeyin zaten dedim mesela. Masadaki 10 kişi dondu. O cümle akıllarından hiç çıkmadı. Bak ben bir fark yarattım. Veya benim çocuklarımın gözünün önünde çıkarın telefonlarınızı. Ben gece şarjda tutmuyorum. 10 dakika duş almıyorum dediğimde bir fark yaratıyorsun. Yaratmıyor musun?
Bunları alt yazı yazalım bizim için.
Bu arada şey, konuştuğunuz zaman konuya yeniden geriye dönüyorum ama bu gümrük sıfırlama olayının önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes anlamayabilir.
Önemli ve çok trajik bir olay.
Ya çok ciddi şekilde.
Yani çiftçinin arkadan vurulması bu.
Bir de az buçuk kalan çiftçiyi de bitirmek gibi bir şey değil mi bu? Yani onlara bir teşvik vereceğimize aslında
amaç bu zaten.
Ucuz malı getirip aslında...
Amaç bu zaten. Çiftçilerin elinden alıp şirketlere devretmek. Aynen şey gibi inşaat şirketleri amacı, gibi. Yani fiyatlar, gıda çok karlı bir şey.
Fiyatlar sektör artmasın, seçim yaklaşıyor. Onun için fiyatlar artmasın, ne yapalım? Fiyatları düşürecek bir adımda bulunalım ama ileriye pek de düşünmeyelim. Çünkü var o az sayıdaki çiftçinin de aslında elindeki malın patlaması demek bu.
Fiyatlar nasıl artmaz? Dünyanın en yüksek vergilerini veren ülkelerinden bir tanesiyiz.
Artacak
bir kez vergi yükü olan bir işletme nasıl fiyatlarına yansıtmasın ki? Vergi korkunç. Türkiye bilim, akıl, inovasyon üretmediğine, yüksek teknoloji ihracatı yapmadığına göre İmam Hatiplerle vakit kaybedip ODTÜ ile savaş edeceğimize yeni zeki gençler yetiştirmeye odaklanacağız ki yüksek teknoloji çıksın. Parası bol olsun, kasalarımıza şey de olsun. Nereden bizim en büyük gelirimiz? İki yerden. Halkımız harcıyor. Tüketime bayılıyor. Instant fashion dediğimiz şey. Çünkü kredi, plastik kredi kartlarıyla alışveriş süper. Taksitlere de bölüyor. Bir de alışveriş merkezlerini çok seviyor. Aldıkça rahatlıyor. Yani şey gibi uyuşturucu yapıyorsun yani koluna. Alıyorsun ve rahatlıyorsun. Halbuki kullanmıyorsun. Yani mesela bizi izleyen herkesin annesine babasına bir annesine bir baksın evde kaç tane masa örtüsü var. Çekmeceleri bir karıştırsın. Bizi izleyen gençlerden bir tanesi. Salonun çekmecelerini bir çeksin. Hani hala büfe mantığı var ya bizde. Büfelerin çekmecelerini bir açsın bakayım. En az 50 tane çıkacak.
Bizim evde belimin altındaki bütün çekmecelerde şey var. Masa örtüsü yani.
İnanılmaz. Altı, akıl almaz bir şey.
Seviyoruz. Renk
bir de nevresim. Ha bir de nevresim.
Evet. Ay o nevresim evet doğru da var.
Çok ucuz buldum aldım. Ucuz falan değil.
Nevresim seviyoruz.
Yani yine söylediğim gibi. Onlar nasıl yetiştiriyor? Üretici hakkını alıyor mu almıyor mu? Çok basit bir sosyal sorumluluk bilinci ya. Benim aldığım ürünün arkasındaki gerçek ne? Bir saniyeni alayım ve bunu düşün. Ve sonra alım kararını ver. Bunu yapmıyoruz. Sürdürülebilir olması için bunu yap. Sürdürülebilirlik benim gelecek nesillere iyi hayat bırakma çabam değil. Sürdürülebilirlik dediğin şey yanlış giden hayatını düzeltme çabası. Yanlış tüketim yapıyoruz. Kararlarımızı yanlış veriyoruz. Otomatiğe bağlanmışız. Navigasyon bizi nereye götürüyorsa onu gidiyoruz ya.
Direkt
aklımızdan vazgeçtik. Zekamızdan vazgeçtik ya. Navigasyon beni yanılttı. Ünal 15 sene önce navigasyon mu vardı? Kendi kafana göre gideydin. Geçen gün havalimanına gidiyoruz. Burası 5 dakika daha az veriyor. Dedim ki Burcu bak 5 dakika daha az veriyor ama herkes senin gibi düşünecek. Ve bu yola yüklenecek. Yok yok yok buradan gidelim.
Burcu gibi olan?
Bir arkadaşım. 15 dakika sonra trafik kilit. Havalimanına yetişemiyoruz.
Çünkü herkes oluyor.
Çünkü 5 dakikayı kel ettiğini düşündü ya. Çünkü aklından vazgeçti. Beni makine yönetemez. Beni vicdanım ve ahlakım yönetebilir ancak. Biz vicdansız ve ahlaksız yaşıyoruz. Ve farkında değiliz.
Son sorumu sorayım mı size?
Sor yoksa keseceğim ben kendimi artık. Bak ben de oldum artık.
Biz de şeye düştük, yaz moduna düştük evet, yani. Az buçuk bir modumuz vardı. Evet. Cem Bey'le beraber evet. Bitirdik yani.
Sonbahar geldi.
Son sorum Cem Bey'e. Siz istediğiniz soruları sorarsınız. Ne düzelse, küçücük bir şey düzelse de sizde bir umut oluşur. Ya galiba doğru yola gideceğiz. Böyle tek kriter, yani şu kriterde bir değişim görseniz de bunu gördüm.
Hükümet değişmeyecekse bile, yani demokratik seçimler olacak her ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de olacak. Ve seçimlerin sonucunda statüko devam edecekse bile hükümetin iktisadi kalkınma bakış açısını değiştirmesi gerekiyor.
Peki Paris Anlaşması birazcık size umut verdi mi? Kendisini anons etti Cumhurbaşkanı, dedi ki Paris Anlaşması'nı imzalayacağız. İmzalmayan 5 ülkeden bir tanesi zannedersem.
Maalesef.
Peki bu birazcık umut yarattı mı içinizde? Yapılması gereken, hijyenik olarak görüyorsunuz.
Onlara tamam. İnanmıyorum. Tamam. Paris. Onlar da birer pazarlama. Onlar da ülkelerin pazarlama.
İletişim diyorsunuz.
Tabii. Tamam. Ama yani Avrupa Birliği'nin çabalarını da çok önemsiyorum. Yani 2030'a kadar mesela elektrikli arabaların falan getirilmesi ya da emisyon hacimlerinin küçültülmesi ya da sera gazı etkisinin yani karbon ayak izinin daha az atıldığı ülkelerin daha prestijli ülkeler olacağı ve daha gelişmiş algılanacağı en azından şu anda ortaya çıkmaya başladı. Bunlar güzel gelişmeler. Dediğim gibi betona değil üretime ve verimliliğe ve katma değerli üretime, akla ve zekaya yatırım yapan ülkelerin saygınlığının olduğu konusunda bir karara varması gerektiğini düşünüyorum hükümetin. Çünkü bu karar da değil şu anda. Üretimde, bilimde, akılda, zekada, eğitimde değil. Gençlikle savaşan değil, gençliği yükselten bir yönetim anlayışının olması Türkiye'de büyük fark yaratacaktır. Çünkü biz hazırız. Çünkü Endüstri 4.0 dediğimiz şey bana göre zaten Cumhuriyet. Atatürk'ün kendisi Endüstri 4.0.
Güzel bir kavram oldu.
Kurduğu vizyonun kendisi Endüstri. Endüstri 4.0 hayalini kuranların ve Davos Ekonomik Forumu'nda ortaya çıkaranların ya da Almanya'daki bilmem ne fuarında bu konuyu tartışanların bilmedikleri bir şey var. Türkiye Endüstri 4.0'ı zaten yaşadı. Sonra unutuldu.
Sonra 2.0'a
giderek.
Şu anda ikinci sanayi devrimine döndü.
Tabii.
Ben bütün sorularımı yanıtını aldım. Çok teşekkür ederim. Sizin sorularınız var mı?
Yani Ar-Ge'ye, inovasyona, bilime yatırım yapan ve kaynaklarını gençlerinin eğitilmesi ve fırsat eşitliği ve istihdama kolayca ulaşabileceği bir ortam yaratılması için harcayan bir Türkiye'nin gerçekten olağanüstü bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkenin kendisi zaten potansiyel fışkırıyor. Sadece gölge edilmesin, başka ihsan istemiyoruz.
Teşekkür ederiz. Yine gelin Cem Bey. Biz sizi daha çok davet etmek isteriz valla. Sabahlara kadar konuşuruz.
Ben teşekkür ederim davet
ettiğiniz için. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Farfara'da buluşmak üzere diyerek.
Hoşçakalın.